Ayrım 7. İş görüşmelerinde sizi hedefe götürecek 160 anahtar soru. Kapital. Sayfa 90. 127. Mevcut en son çalışma arkadaşlarınız ile aranız nasıl, nasıldı? Olumsuz ifadelerden kaçının. Bahsetmeniz gereken olumsuz şeyler varsa ancak şu şekilde yapılabilir. Diğerlerine göre işi bitirmek konusunda daha hevesli olduğumu söyleyebilirim. Bunun dışında onlar ile olan ilişkilerinizde son derece etkin bir tutum sergilediniz ve aslında birlikte çalıştığınız insanlar birbirlerine son derece bağlıydı. Grubun bir kriz ortamında nasıl bir araya geldiğini gösteren birkaç örnek veriniz. 128. Grubu bir araya toplamanızı gerektiren zor bir durumdan bahsedin. Olumlu bir şekilde sonlanan bir durum seçin ve yukarıdaki soruya cevap verirken biz ve ben zamirlerini bir arada kullanarak kendinizin de grubun etkin bir katılımcısı olduğunuzu gösterin. Ekibimiz içerisindeki 5 kişiden biri, ki kendisi aramızda en sayılan kişiydi, işinden istifa etti. Bunu açıklamak ve ayrıca yerine bir başkasının alınmayacağını söylemek bana düşmüştü. Bu açıklamayı yaptıktan sonra gruba aynı başarılı sonuçlara erişmek için elimizdeki 4 kişiyle ne tür bir strateji belirleyebileceğimize karar vermek amacıyla 2 gün içerisinde tekrar toplanacağımızı duyurdum. Toplantıya kadar geçen 2 gün içerisinde yeni çalışma yöntemini anlatmak ve katılım konusundaki istekleri kadar moral ve kaygı düzeylerinde saptamak için ayrılan eleman da dahil olmak üzere her bir grup üyesini ziyaret ettim. Ziyaret ettiğim herkese tek tek işin bir düşüş sürecinden geçtiğini ve bir grup olarak çalışmaya devam edeceksek şirketin bu zor dönemi atlatması için her bir bireyin çaba ve katılımına ihtiyaç olduğunu belirttim. Onlara ulaşmış olmalıyım ki 2 kişi toplantıya gelirken birlikte yemek için çörek getirmişlerdi ve bunlardan biri toplantının başında içinde bulunduğumuz durumu kendi aralarında tartıştıklarını ve işin ciddiyetinin farkında olduklarını, ayrıca tüm destek ve ilgilerini ortaya koyacaklarını, çünkü bu işin üstesinden ancak hep bir arada olursak gelebileceğimizi söylediler. 129. Yeni insanlarla çalışmaya başladığınızda onları anlamak için ne yaparsınız? Onların davranışlarını yorumlamakta, ne yapacaklarını önceden tahmin etmekte başarılı mısınız? Lütfen örnek verin. Karşınızdakini anlamanın anahtarı onu dinlemektir. Yeni bir insan grubu ile çalışmaya başladığınızda onlar size göre daha avantajlı bir konumdadırlar. Grubun anlaması gereken tek bir insan vardır, yani siz. Sizin ise onların hepsini teker teker tanımanız, anlamanız gerekir. Buna ek olarak şunu kabul etmek gerekir ki, mükemmel bir dinleyici olsanız bile bir başka insanın her seferinde nasıl davranacağını önceden tahmin etmek o kadar da kolay değildir. Yukarıdaki soruya kendinden açık ve kendinden emin bir şekilde cevap vermek için baştan insanların davranışlarını yorumlamakta ve nasıl davranacaklarını önceden tahmin etmekte başarılı olduğunuzu söylemekte yarar var. Yine de bu konuda her zaman başarılı olunamayacağını belirtmenizde yarar var. Konuşmanıza bir iki örnek vererek devam edebilirsiniz. İşe aldığımız bir MBA öğrencisine santralde daha uzun saatler çalışması gerektiğini söylememiz lazımdı. Konuşma esnasında şirkette çalışanların sayısı yeterli olmadığından kendisinden daha uzun saatler boyu telefona cevap vermesinin isteneceğini tahmin ettiğini söyledi. Bu bir sürpriz değildi çünkü iş görüşmesi sırasında ve işe kabul edilme sürecindeki karşılıklı konuşmalarımızda işe el atma ve yapılması gereken her ne ise yapmak ilkelerinin şirketin kültüründe büyük önem taşıdığının altı çizilmişti. İşe aldığımız eleman da bize katıldıktan sonra bu tür bir iş yapmasının gerekebileceğini kabul ettiğini teyit etti. 130. Hali hazırdaki son işinizde hoşunuza giderek yaptığınız bir işten bahsedin. Bu size yararlı olabilecek soruyu ziyan etmeyin. Her ne kadar kolay gibi görünse de cevabı önceden dikkatli bir şekilde düşünün. Bazen de bu tür bir sorunun hemen arkasından işte en hoşunuza giden sorumluluğu tanımlamanız istenebilir. İdeal bir durumda pozisyonunuzun en yaratıcı, projeye odaklanmış, şirket için en yararlı olan veya sizin ufkunuzu en genişleten yönlerine konsantre olun. Dünyadaki belli başlı bankalardan birinin kıdemli yönetim kurulu üyesi hep şöyle derdi. Bir şirkette hiçbir zaman yeterli sayıda iyi insan yoktur. Bunlardan birine bir iş görüşmesi esnasında rastlarsanız ve o an için elinizde o kişiye uygun bir iş yoksa yine de işe alın ve ona yapacak bir iş bulun. Ancak çoğu zaman mülakatçılar sizin sunabilecekleriniz yerine kendi görmek istediklerini görürler ve bu sorunun cevabı karar vermelerini sağlayabilir. son yaptığınız işten daha düşük seviyede bir iş için değerlendiriliyorsanız, mülakatçıya sizi azletme fırsatı vermiş olabilirsiniz. 131. İşe uygun olduğunuzu gösterecek bir örnek verin. Bu soru, mülakatçılara başvurduğunuz pozisyon için şart olan belli özellikler taşıdığınızı görme fırsatı tanır. Bu soruya iyi hazırlanmalısınız. Hangi özelliklerin iş için şart olduğunu veya bu açıdan adaylığınıza zarar vereceğini düşünüyorsunuz? Mülakatçının özellikleri ve gündemine bağlı olarak bu soru, adayın işe almasına veya kaybetmesine neden olabilir. Özellikler yerine göre olumlu veya olumsuz olarak görülebilir. Örneğin, yaratıcı ve saldırgan sıfatlarını ele alalım. Yaratıcılık bir reklam ajansı yöneticisi için övülesi bir özelliktir. Diğer yandan, yaratıcı bir şekilde tutulmuş muhasebe defterleri, defterleri tutan muhasebecinin başını derde sokabilir. Yeni kurulmuş pazar arayışı içerisindeki bir şirketin en büyük ihtiyacı, saldırgan tavırlı satış müdürleri olabilir. Diğer yandan, çocuk bakımı konusunda çalışan bir şirketin bu özelliğe hiç ihtiyacı yoktur. Bütün pozisyonlar bu işin büyük çoğunluğunu veya daha az bir kısmını kapsasa da kişisel özelliklerin ortaya konulmasına imkan veren fırsatlar olarak görülmelidir. Yaratıcı bir muhasebecinin tepkisi şöyle olabilir. Bana göre farklı tür müşterilerin ve onların iş konusunda birbirinden farklı taleplerine çözüm yaratıcı düşünceden geçmektedir. Hiçbir müşteri bir diğerine benzemez. Bana göre başarımın sırrı onların özel ihtiyaçlarına özel hizmet sunduğumu hissettirmektir. 132. Baş etmeniz gereken çapraşık bir durumu tanımlayın. Bu soruya cevap hazırlanırken öyle bir durum seçin ki bu sizin etkin bir organizasyon oyuncusu olduğunuzu göstersin. Problem kelimesi yerine proje kelimesini kullanın. 133. Amacınıza ulaşamadığınız bir ortamı anlatın. Mülakatçılar sizin çeşitlilik karşısında ne yaptığınızı ve her seferinde kazanma ihtiyacı içinde olup olmadığınızı anlamak isterler. Bakış açınızı yeniden gözden geçirmeniz gereken bir durumdan bahsedin ve eğer mümkünse başarıyı daha ileriki bir tarihe ertelediğiniz bir anı hatırlayın. Başarının önemi sizin başarının yanı sıra zorluklar ile başa çıkmayı becerebildiğinizi göstermenizden daha fazla değildir. Yüksek öğreniminizi kişisel nedenlerden dolayı ertelemek zorunda kaldıysanız, bu durum konuya iyi bir örnek oluşturabilir. Bunu yaparken olaydan dolayı duyduğunuz acıyı hissettirmeyin. Üniversite eğitimimi akşamları çalışarak tamamlamayı umuyordum. Fakat yaşam koşullarının pahalı olması tüm gün çalışmamı gerektirdi. Patronum iş saatlerimi gündüze çevirdiği için şanslıydım. Ben de böylece akşamları ve hafta sonları üniversitedeki derslere devam edebiliyordum. Her ne kadar diplomayı almam uzun sürse de eğitimin kıymetini bildim. Bunun nedeni de eğitimimi kendi kendime kazanmamdı. Devam ettiğim işletme okulu ayrıca işimdeki günlük etkinlikler konusunda da yardımcı oluyordu. Kendi istekleri üzerine bölgemizdeki bir bankanın müdürüne bir eğitim programı teklifi sunmuştum. Yüksek seviyeli yöneticiler ile yapılan pek çok toplantı sonucunda programda bazı değişiklikler talep ettiler. Ben de bunları yaptım. Toplantılar sürerken insan kaynakları müdürü başka bir bankada çalışmak için istifa ettiğinden hiçbir zaman bir anlaşma imzalanamadı. Teklif konusunda ısrarcı olmak için iyi bir zaman değildi. Birkaç yıl sonra insan kaynakları müdürünün yerine gelen kişi çekmecelerini temizlerken teklifi bulmuş. Beni aradı. Yaptığımız bir toplantının sonucunda anlaşma imzalandı. Toplantımız sırasında üzerinde önemli durduğu bir nokta benim bankanın özel ihtiyaçlarına cevap verme konusunda ne ölçüde istekli olduğumdu. 134. Baskı altında çalışarak son teslim tarihine iş yetiştirdiğiniz ortamlardan bahsedin. İşin başlaması ve bitimi arasındaki süre uzadıkça sorumluluk artar. Daha düşük konumdaki personel günlük baskılar ve son teslim tarihleri ile uğraşırken yönetimdekiler ilgilerini daha uzun dönemli proje ve son teslim tarihlerine yönlendirirler. Cevabınızı bunları dikkate alarak verin. Bu herkes için kolay bir soru olmalı ama siz yine de ona elde bir gibi davranmayın. Mülakatçının bağlantı kurabileceği en iyi ve en son hikayeyi seçin. Bu sizin günlük işleriniz içerisinde önemli bir yer tutuyorsa, görüşme yaptığınız kişiye bunu söyleyin ve her gün ve sürekli olarak işinizde karşılaştığınız baskılar ve son teslim tarihlerinden bahsedin. Bir süre ara verip tekrar işe dönen kişiler için bu durum daha da geçerli olabilir. Üzerinde çalışılması gereken pek çok proje varsa ve sorumlulukların sınırları çok net bir şekilde çizilmemişse baskı daha da artabilir. son teslim tarihleri bazen bir kriz ortaya çıkana kadar ihmal edilebilir. İşte veya özel hayatınızda böyle bir durum aklınıza gelmiyorsa bir akraba, arkadaş veya meslektaştan yardım isteyebilirsiniz. Herkesin benzeri deneyleri olabilir. Beceri bunları tanımlayabilmektedir. 135. Nokta nokta ile sürekli bir sorunu var. Bu sorun ile nasıl başa çıkarsınız? Bu davranışlar ile ilgili bir sorudur. Mülakatçılar size tanımladıkları durum çerçevesinde uzmanlaştığınız iş alanında sorunlar ile nasıl başa çıkacağınızı göstermenizi isterler. Bahsettikleri duruma odaklanmanız gerekir. Cevabınız sadece soruyu anladığınızı göstermekle yetinmemeli, aynı zamanda kısa ve öz bir şekilde ikna edici bir cevap da vermelisiniz. Soruda son dakikada biletli bir etkinlik için bilet bulmanız gerekirse gibi bir ibare yer aldığında cevabınız da bir takım önerileri kapsamalıdır. Özellikle eğer başınızdan benzeri deneyimler geçmişse ve bu tür işler yapmışsanız bundan bahsetmenin işte tam zamanı. 136. Dün iş yerinde neler olduğunu anlatın. Mevcut en son işinizdeki sıradan bir günü anlatın. Bu müthiş soru size işinizi en elle tutulur şekilde, yani bir günün etkinlikleri ve başarıları çerçevesinde nasıl tanımladığınızı ve algıladığınızı göstermeniz için bir fırsattır. Her ne kadar soru size iş yerinizde dün olanları sorsa da, siz cevabınızı önceden hazırlayarak şiirsel bir dil kullanma fırsatını kullanabilirsiniz. Cevabın koşulu, bahsettiğiniz olaylar dün olmamış olsa bile gerçekçi bir şekilde anlatılmalılar. Anlatımınız sırasında bütünüyle dürüst olmadığınızı düşünüyorsanız bundan da şöylece bahsedebilirsiniz. Dün doğrusu biraz sıkıcı bir gündü ama ben yine de size işimi yaparken sık sık karşıma çıkan daha ilginç konulardan bahsedebilirim. Bunlar aslında dün olmadı ama size işimin doğası ve faaliyet alanı konusunda bilgi verebilir. Anlattıklarınızın her gün yapılmıyor olsalar da belli başlı bütün etkinlikleri kapsadığından emin olun. Toplantıdan önce pratik yaparak cevapların uzunluğu ve sırasını kararlayın. Cevap uzunluğunu 2 dakikada tutmanızda yarar vardır. Bu pratik açısından sizin son etkinliklerden ve tartışılan konulardan haberdar olmanızı sağladığı için iyi bir sorudur. 137. Kişisel ve acil olan bir işin, acil bir iş toplantısı ile çakıştığı bir olay anlatın. Ne yapmıştınız? Bu soru sizin bağlılığınızı ölçmeyi hedefler. Soruyu doğrudan ve tereddüt etmeden cevaplamanız gerekir. Kişisel işin bir başkası tarafından yerine getirildiği yeni bir ayarlama yapmam gerekir. Hatta şunu da ekleyebilirsiniz. Ben her zaman etrafımdakileri dışarıda bir şirket ile çalıştığımı ve işverenin talebi doğrultusunda bütün sözlerimin değişebileceği konusunda uyarırım. İşte size bir örnek. Büyük bir profesyonel organizasyonda eğitimci olarak çalışmaktaydım. Bir yedeğim olması gerektiğini düşünerek acil durumlarda yerimi alacak birisini buldular. Eğitim esnasında iş yerine dönmem gerekti. O sırada aracı kurum yedek eğitimciye ulaşamıyordu. Sorunu çözmek için bir telekonferans ayarladım. Böylece hem çalıştığım kurum sözünü yerine getirebildi, hem ben de böylece ofisteki toplantıya katılabildim. Kendinizi anlatırken nasıl davranacaksınız? En iyi tavrını takın. Objektif ol, kendini tanı. Sorulara doğrudan cevap ver, dolaylı şekilde anlatma. Uygun olan kelimeleri kullan. Teknik kelimeleri abartılı bir şekilde kullanma. Verilerden ve şeylerden bahsettiğin kadar kavram ve insanlardan da bahset. Konuştuğun kadar dinle. Eğilimler kadar verilerden bahset. Takım yaklaşımını vurgulamak için ben yerine biz de. Stres soruları. Terlemeye hazır mısınız? Stres işe alım sürecinde kaçınılmaz olarak mevcuttur. Süreç içerisinde bir teknik olarak uygulanmasa dahi adaylarda genel bir stres düzeyi her zaman görülecektir. Mülakatın kendisi ve mülakatçı adaylar tarafından çoğu zaman bir stres kaynağı olarak görülürler. İş başvurusunun yapıldığı mekan ve mekanın iç düzeni de stresi etkileyen faktörler arasındadır. Örneğin pek çok firmada iş başvuru formları hala resepsiyonda doldurtulmaktadır. O şirketle ilgili ilk deneyimini resepsiyonda yaşayan aday, daha ilk aşamada motivasyonunu kaybetmiş olarak görüşmeye başlayabilir. Bazı kurumlarda ise stres mülakatı tekniği kullanılarak özellikle adayın stresini artırmaya yönelik sorular yöneltilir. Söz konusu kurumlar adayların onları bekleyen zorluklarla dolu iş yaşamına karşı ne kadar dayanıklı ve güçlü olabileceklerini ölçmenin özellikle bu teknik ile mümkün olacağı inancındadırlar. Diğer yandan araştırmalar stres mülakatı tekniğinin geçerliliği konusunda pek de olumlu sonuçlar vermemektedir. İşte kitabımızın son bölümünde de stresi arttırmaya yönelik soru tiplerinden bazılarını ele aldık. 138. Sizin için ne yapabilirim? Bu görüşmeyi niye talep ettiniz? Başvuru amacınızı anlamaya yönelik bir sorudur. Mülakata gitmeden önce mülakatçının seçme ve yerleştirme sürecindeki rolü hakkında fikir edinmeye gayret edinin. Bu soru sorulduğunda mülakatın amacı hakkında bir şüphe olmamalıdır. Uygun olan durumlarda mülakatçının size başvurduğunuz işi teklif etmesi için orada olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Stres yaratıcılar. Mülakat. Mülakat süresince yaşanılan suskunluklar. Sigara veya içecek ikramı. Yemekte mülakat. Strese karşı koymak için. Hazırlıklı olun, konunuzu bilin. Mülakat sırasındaki suskunluğu doğal olarak karşılayın. Bu sizi daha fazla konuşmaya itmesin ve kontrollü olun. Kısaca teşekkür edebilirsiniz. Orada yemek yemek için değil, işe alınmak için bulunduğunuzu unutmayın. Yenilmesi kolay ve basit şeyler ısmarlayın. 139. Akşamları ve hafta sonları çalışabilir misiniz? Fazla mesai yapar mısınız? Seyahat edebilir misiniz? Kendinizi kıstırılmış hissetmeyin. Eğer başvurduğunuz işin bu zorluklara katlanmanıza değeceğini düşünüyorsanız bunun mümkün olduğunu söyleyin. Diğer yandan fazla mesainin ne anlama geldiğini anlamaya çalışın. Ne sıklıkta ve yoğunlukta çalışıldığı veya fazla mesai için ödeme yapılıp yapılmadığı gibi. Kesin olarak isteksiz gözükmeyin ama karşı tarafın beklentilerini de somut olarak öğrenin. Aynı durum iş seyahatleri için de geçerlidir. Ne sıklıkta olduğu, nerelere olabileceği, ulaşım şekli ve benzer konularda bilgi edinmeye çalışın. 140. Sizin sorunuz var mı? En zayıf cevap hayır olacaktır. Soracağınız sorular aynı zamanda ilginizin ve konudaki uzmanlığınızın da göstergeleri olacaktır. Mülakata gitmeden önce soracağınız sorularla ilgili bir ön hazırlık yapın. Bu ön hazırlık size 3 şekilde fayda sağlar. Böyle bir alışkanlık edinmekle aday her mülakatta ne tür bilgiler alması gerektiği konusunda deneyim kazanır. Ön hazırlık size mülakatta başarı getirecektir. Ön hazırlık yaptığınızda sorularınıza cevap alma ihtimaliniz de artacaktır. 141. Farklı özelliklere sahip bir şirkete daha uygun olacağınızı düşünmez misiniz? Bu sorunun anlamı nedir? Büyük bir olasılıkla mülakatçı ya sizi gözden çıkartmıştır ya da zorlamak istiyordur. Her iki durumda da bunu neden sordunuz diyerek defansif olmaktan kaçının. Dikkatli olun ve bu durumu mülakatçının bu soruyu neden sorduğunu anlamak için bir fırsat olarak değerlendirin. Yapmanız gereken mülakatçıyı bu işe uygun olduğunuz konusunda ikna etmektir. 142. Bugüne kadar yaptıklarınız yapacaklarınızın en iyisi mi? Bu zor bir soru. Evet derseniz mülakatçı bundan sonraki kariyerinizin yokuş aşağı gideceği düşüncesine kapılabilir. Zaten yapacağınızın en iyisini yaptıysanız bundan daha az kalmıştır geriye. Diğer yandan hayır dediğinizde mülakatçı neden elinizden geldiğinden daha azını yaptığınızı merak edecektir. Ben iyi işler yaptım ve bazı önemli başarılarım oldu. Bu beni daha zorlayıcı fırsatlar peşinde koşturdu ki böylece ilerleyerek daha da iyi işler başarabilirim. 143. Sizce mülakat nasıl gidiyor? Gerçekçi yorumlar yapmaya çalışın. Kaybedecek bir şeyiniz yok çünkü mülakatçı sizin fikrinizi soruyor. Dolayısıyla hatalı olamazsınız. Deneyimlerimle ilgilenmediğiniz izlenimine kapıldığım için kendimi rahatsız hissediyorum. Sorularınızı yeterince ayrıntılı cevaplıyor muyum? Yapılacak en kötü yorum, mülakatın iyi gittiğini düşündüğünüzü söylemek ve aslında bunu gerçekten düşünmemektir. Cevabınızın sonunda onun fikrini sorarak mülakatçının yorumunu alma fırsatınız olur. Bu fırsatı değerlendirin. 144. Ne zamandır iş arıyorsunuz? Neden hala iş bulamadınız? Bu stres yaratıcı soruya hazırlanmadıysanız sizi kolaylıkla sıkıntıya sokabilir. Bu soruyu kısa bir şekilde cevaplandırmak en iyisi olacaktır. Özgeçmişinizde veya başvuru formunda verdiğiniz bilgilerle tutarlı cevaplar vermeye özen gösterin. Son işinizden bu yana uzun bir süre geçtiyse ve bu durum sizin için pek memnuniyet verici değilse de olumlu bir şeyler söyleyerek bunu ifade etmeye çalışın. Uzun bir iş arayışının nedenleri şunlar olabilir. En uygun imkanı aramak. İş arama sürecini size kısa zaman sonra tekrar yaşatacak herhangi bir iş arayışı içinde değildiniz. Uygun bir şirkette gerçek bir kariyer fırsatı yakalamaya çalışmak. Teklifler aldınız ama şu veya bu sebepten dolayı arayışınızı sürdürmeye karar verdiniz. Bu seçeneği kullanırsanız geri çevirdiğiniz iş teklifleri ve nedenlerini açıklayarak cevabınızı desteklemeye hazır olun. Çözümlemem gereken özel meseleler vardı. Çalışanlar pek çok defa yaşlı ebeveynlerine bakmak veya çocuklarla ilgilenmek durumunda kalabiliyorlar. Bu durum sadece yakın aile için değil, akraba, eş, dost, komşu için de geçerli olabilir. İlgilenmeniz gereken konuların olduğunu ve her şeyden önce problemi çözüp daha sonra dikkatinizi iş arayışına yoğunlaştırmak istediğinizi söyleyin. Eğitimimi tamamlamaya çalışıyordum. Eğitiminize maddi, ailevi veya başka bir nedenden dolayı ara vermek zorunda mı kaldınız? Son yıllarda gittikçe daha fazla insan eğitimle ilgili nedenlerden dolayı iş yaşamına ara verebiliyor. Alınan eğitimler işle bağlantılı olsun veya olmasın, sizin kendini geliştirmeyi seven, yeni konularla ilgilenmekten heyecan duyan bir kişi olarak algılanmanıza yardımcı olabilir. Danışmanlık işleriyle ilgileniyordum. Böyle bir cevap verdiğiniz zaman eksiksiz bir hikaye sunmaya özen gösterin. Çünkü mülakatçı çizdiğiniz resmin doğruluğunu değerlendirecektir. Sunacağınız hikayenin sadece eksiksiz olmasına değil, etkileyici ve iyi olmasına da özen gösterin. Danışmanlık verdiğiniz müşterilerin özelliklerini, çalışan sayısını, cirosunu ve benzeri bilgiler verin. Kariyer değişikliği amaçlıyorum. Bu konuda ciddiyseniz o zaman bunu gerçekleştirmeden evvel çok iyi araştırmanız ve ev ödevinizi itinalı bir şekilde yapmış olmanız gerekiyor. Görüştüğünüz iş veya şirket yeni kariyer hedefinizle uyumlu mu? Yeni alandaki bilginizi güçlendirmek ve artırmak için ne gibi girişimlerde bulundunuz? Ücrette bir düşüş söz konusu olabilir mi ya da bu işin bir stajyerlik süreci var mı? Böyle bir durumda size sunulacak pozisyonun standartların altında kalma ihtimali vardır. Gerçekten bir kariyer değişikliği düşünüyorsanız kendinizi sıra dışı veya garip hissetmenize hiç gerek yok. Ünlü yönetim gurusu Charles Handy, günümüzün insanının ortalama 3 kariyer değişikliği, dikkat edin iş veya şirket değil, yaşadığına dikkat çekiyor. Siz beni çağırdınız, ben iş bakınmıyordum. Danışmanlık şirketi tarafından gönderildiyseniz bu güçlü bir cevap olabilir. Ancak bu tür bir cevap, mülakatçıyı rahatsız edebilir çünkü bilmeleri gereken bir durumdan haberdar olmadıkları bu soru ile ortaya çıkmış olur. Ya da durumun farkında olmalarına rağmen soruyorlarsa bu şekilde adayı sınamaya çalışıyorlardır. Yıllardır iş arayışınızı başarısız bir şekilde sürdürüyor olsanız bile bunu itiraf etmemenizde yarar var. Uzun bir iş arayışı sürecini kabul ettiğiniz zaman mülakatçı sizin yetkinlik ve becerilerinizi sorgulayacak ve niye kimsenin sizi işe almadığını merak edecektir. 145. Sizden tam verim alabilmek için ne kadarlık bir adaptasyon süresine ihtiyacınız var? Çok uzun bir süre söylemeniz karşı tarafta şüphe ve güvensizlik uyandıracaktır. Hemen faydalı olabileceğinizi söylemek de yeterince gerçekçi karşılanmayabilir ve bunu somut olarak ispatlamak zorunda kalabilirsiniz. Adaptasyon süresi işin, pozisyonun ve adayın niteliğine göre değişecektir. Firmanın ihtiyaçlarını ve yapısını sağlıklı bir şekilde analiz etmeye çalışıp doğru bir tahmin yürütmek ve bu sırada mümkünse firmayı da yanınıza almak en uygun çözüm olacaktır. 146. Firmamızda ne kadar çalışmayı planlıyorsunuz? Gerçekten zor bir soru. Firmanın ve pozisyonun yapısına göre farklı cevaplar mümkün olabilir. Emekli olacağım işi arıyorum her zaman en iyi cevap olmayacaktır. Girişimci ruha önem veren bir organizasyon için böyle bir yanıt negatif puan getirebilir. Firmanızda kariyer gelişimime katkıda bulunacak fırsatlar olduğu sürece yanıtı bazı açılardan size puan getirebilir ama şunu da unutmamak gerekir ki bu şirket için oldukça zorlayıcı bir cevaptır. Kendi dinamizminizi gösterirken firmayı da bir yandan tehdit ettiğinizi unutmayın. Karşı tarafta yarattığınız duygu sürekli memnun edilmek zorunda olan bir aday olduğunuzdur. Bu firmalar için çözülmesi zor bir problemdir ve karşı tarafın daha önce sütten ağzı yanmış olabileceğini unutmayın. Uygun cevabı bulmak için karşı tarafı ve beklentilerini çok iyi analiz etmekte yarar var. 147. İşinizi yapabilmek için haftada ortalama kaç saat çalışmanız gerektiğini düşünüyorsunuz? Kesin bir cevap vermekten kaçının. Duruma ve pek çok faktöre göre değişeceğini hatırlatmak gerekir. 148. Rollerimiz değişseydi siz hangi soruları sorardınız? Siz sorulabilecek bütün soruları sordunuz, zayıf bir cevap olacaktır. Diğer yandan sorduğunuz soru sizin güçsüz bir yanınızın ortaya çıkmasını sağlayacak bir soru da olmamalı. Firmamıza neler sağlayabilirsiniz? Bu işi niçin istiyorsunuz? Kendi kendinize sorabileceğiniz zaten hazırlıklı olduğunuz sorulardır. Böylece kendinize duyduğunuz güveni gösterme şansını da yakalayabilirsiniz. 149. Uzun süre aynı pozisyonda kalmanın bir inisiyatif eksikliği olduğunu düşünüyor musunuz? Sonu direkt sizin durumunuza özel olarak yöneltilmemiş olabilir. Öncelikle bunu tespit edin. Uzun süre aynı pozisyonda kalmak her zaman atalet göstergesi değildir. Pozisyon süreç içinde size farklı katkılar getirmiş olabilir. Bunları belirleyip göstermekte yarar var. 150. İş yerinizde insan ilişkilerinde zorluk çektiğiniz oldu mu? Mümkünse genel cevaplar vermeye çalışın. Genellikle insanlarla anlaşabileceğim ortak bir payda bulmakta zorlanmam. İşim gereği farklı dengeleri zaten gözetmek zorundayım gibi. Sorunların detayına girdiğinizde üst üste gelebilecek sorular size geri dönülmez bir noktaya sürükleyebilir. 151. Son işinizde sizi en fazla rahatsız eden unsurlar nelerdir? Unutmayın ki bu sorunun amacı işinizdeki sorunları çözümlemek ya da size psikolojik destek vermek değildir. Sorunun arkasındaki asıl amaç sizi tanımak, sorunlarla nasıl başa çıkacağınızı keşfetmektir. Bu durumda lüzumundan fazla dışa vurumcu olmak size zarar verebilir. Son işinizdeki problemi ortaya koyarken mevcut duruma karşı nasıl bir tavır takındığınızı açıklamak zorunda kalabilirsiniz. 152. Size şirketle ilgili hangi bilgileri vermemi isterdiniz? Bu size başvurduğunuz şirkete olan ilginizi göstermeniz için verilmiş bir fırsattır ve bu fırsatı iyi değerlendirin. Organizasyon yapısından firmanın genel performansına, büyüme politikasına kadar verilmesi mümkün bilgilerdir. Tabii sorabileceğiniz sorular aday olduğunuz pozisyonun seviyesine göre değişiklik gösterecektir. 153. Bize ne katabilirsiniz? Diğer adaylardan sizi üstün, farklı kılan özelliğiniz ne olabilir? Genel deneyimlerinizi, bilgi birikiminizi ve kişilik özelliklerinizi, özellikle söz konusu pozisyonun gerektireceği özellikleri de göz önünde bulundurarak tekrarlayın. Bu soru aynı zamanda motivasyonunuzu, kendinize güveninizi ve karşı tarafın ihtiyaçlarını ne kadar anladığınızı ölçmeye yönelik olarak sorulmuştur. Burada vereceğiniz cevap çok genel olmamalı, güçlü yönlerinizi gösteren, sizi en iyi şekilde tanıtacağınıza inandığınız somut verilerle desteklenmiş cevaplar olmalıdır. 154. Şirketimiz hakkında neler biliyorsunuz? Görüşmeye gitmeden önce başvurduğunuz şirket hakkında mutlaka araştırma yapın. Onlar hakkında bilgili olduğunuzu hissettirin. 155. İş arayışınızda size en zor gelen nedir? Görüşmeye gelmeden evvel bu soruya cevap bulmakta fayda var. Cevabınızın çok olumsuz bir hava estirmemesine özen gösterin. Mülakatçılar kariyer danışmanı veya psikolog değiller. Öyle bir formasyona sahip olsalar dahi sizin amacınız işe girmek. 156. Boş zamanınızı nasıl geçiriyorsunuz? Bu sorunun iki amacı olabilir. Biri sohbet etmek, diğeri uyum ile ilgili. Çok fazla hobi sıralamayın. Aksi takdirde zamanınızın fazlasıyla bölündüğü izlenimini verirsiniz. İlgi alanınız olmayan bir uğraştan söz etmeye kaçının. Deneyimli bir mülakatçı doğruyu söylemediğinizi fark edecektir. Bu da size puan kaybettirir. Bu riske girmeyin. 157. Sizi zor durumda bırakacak soru ne olurdu? Olası en kötü sorulardan biridir. Kendi zayıf noktanızı yakalatmaya yönelik bir taktiktir. Soracağınız soru cevabını verebileceğiniz nitelikte olmalıdır. En iyi yanıt mülakatçının zaten sormuş olduğu sorulardan birini tekrarlamaktır. Böylelikle hem aynı cevabı tekrarlarsınız hem de mülakatçının kendini iyi hissetmesini sağlarsınız. 158. Burada çalışmakla ilgili herhangi bir tereddütünüz var mı? İşi gerçekten istiyorsanız söz konusu pozisyonda ve şirkette çalışmaktan gurur duyacağınızı söylemekten çekinmeyin. İstekli olduğunuzu gösterin. 159. İş arayışı içinde olduğunuzu yöneticiniz biliyor mu? Bu randevu için nasıl zaman buldunuz? Doğruyu söylemekte fayda var. İzin aldım, özel bir işim olduğunu söyledim gibi. 160. Mars'a gitseniz yanınıza neler alırdınız? İnanılması zor olsa da bu tip sorularla karşılaşabilirsiniz. Yaratıcılığınız sınanmak isteniyor olabilir veya baskı altında nasıl davrandığınız gözlenmek isteniyordur. Soru sizi gerçekten rahatsız ediyor olsa dahi bunu hissettirmeyin. Mülakatçıya kolayca şaşkınlığa uğradığınızı belli etmemeniz gerekiyor. Cevap vermeyi deneyeceğim ama şimdiye kadar bir uzay bilim kursuna katılmadığımı bilmenizi isterim. Ve daha sonra soruyu cevaplamaya çalışın. Olası bir cevap konuyla ilgili bir uzman olabilir. İkinci bir olasılık yeterince oksijen götürmek olacaktır. Ve son olarak da dönüş yolunu garantileyecek kadar yakıt. Seçilen üç maddeden ikisi temel ihtiyaçlara önem verdiğinizi, yanınıza alacağınız uzman ise takım çalışmasına özen gösterdiğinizi ortaya koyacaktır. Başta saçma gelen bir sorudan mülakatçı bir yorum çıkartıyor olabilir. Kitabın sonu. 9 Nisan 2016. Sayfa 106.